Ayrım 5, Kara Çanta, Ziya Mısırlı, sayfa 62. Kara Çanta. Alo, orası Üsküdar İş Bankası mı? Evet. Özür dilerim, ben nokta nokta noğlu yatırımcılarınızdanım. Yarım saat önce banka cüzdanımı yitirdim. Sizlere durumu açıklamak istedim. Anlıyoruz efendim, şimdi not ettiriyorum. Bu konuşmayı yaparken kaygıyla telefon kılavuzunu karıştıran okul yönetmeni Bahçekapı Ziraat Bankası'nın numarasını söylüyordu. Özdeş bildiriyi Ziraat Bankası'na da yaptıktan sonra alnımda biriken ter taneciklerini mendilimle sildim. Biraz olsun enerjileşmiştim. Yanımdaki iskemleye oturmama yardım eden okul yönetmeni elime bir sigara tutuşturdu. Çaylarımız da gelmişti. Yudumlarken, "Artık hiç kaygılanmayın. Neredeyse babanız ya da gönderdiğim adam umarım ki iyi salıklarla döneceklerdir," dedi. Sonra masasına geçerek gıcırdayan koltuğuna oturdu. Kağıt dosya hışırtılarından görevine daldığını anlamıştım. Onu daha çok işinden alıkoymamak için ben de sessizce çayımı, cigaramı içmeye koyuldum. Mayıs ayının son günleriydi. Ne sıcak ne de soğuk denmeyecek olan bu tatlı, ılık bahar günlerinde bir an önce işlerimi sonuca bağlamak istiyordum. Okulların kapanmalarına pek az kalmıştı. Okullara bırakmış olduğumuz betiklerin paralarını geriye artanların toplayarak bölge bölge koşarcasına dolaşıyorduk. O sabah oturduğumuz konuttan erken çıkmış Beşiktaş'a gelmiştik. Hazırladığım çalışma düzenine göre aşağıdaki bir iki okulu gezdikten sonra Yıldız semtinde bulunan Şair Nedim okuluna geldik. Dinlence arasında okul öğretmenlerinden artan betikleri tutarlarını aldım. Daha doğrusu sağ olsunlar kendileri getirdiler. Bozuk paraları bir torbaya koyarak çantaya yerleştirdim. Geriye verilen betikleri de paket yaparak ötekilerin yanına koydum. İşimizle ilgili belge, defterlerin bulunduğu para çantasını babama vererek ağır olan torbayı kendi elime aldım. Babama taşıtmak bana büyük üzüntü veriyordu. Bizi kapıya değin getiren okul işçisi durağa çıkan kestirme yolu anlattı. Baba oğul ellerimizde çanta, torba, yokuş yukarı dar bir yoldan çıkmaya başladık. Ben terlemiş yorulmuştum. Yorulmak nedir bilmeyen babam durmadan beni kolumdan çekiyor, öbür okula yetişebilmek için çabalıyordu. Yükümü sol kolumla taşıyor, sağ elimle babamı tutuyordum. Yol sessiz olduğundan torbayı bir ara omzuma almayı denedimse de olmadı. Babam, "Onu ben alayım, sen çantayı taşı," dediyse de onaylamadım. İkimiz de soluk soluğa gelmiştik. Artık içimde baş kaldırmalar başlamıştı. "Bir kısa ömür için yaşamak mı bu?" diyordum. Bu düşüncelerimin etkisi altında, "Baba, biraz dinlenelim," dedim. O şaka ya da gerçek, "Akşama dinlenirsin, yarın işin az," demez mi? Elimdeki torbayı yere fırlatarak sert bir şekilde, "Ölümü sürükleyecek değilsin ya," dediğimi iyice anımsıyorum. Bu sözüme babam yanıt vermedi. O da karşıma oturmuş bir sigara yakmıştı. Anlaşılıyordu ki bu davranışım onu üzmüştü. 5 dakika değin hiç konuşmadan onu ayakta bekledim. Sinirim geçmiş, kendimi haksız bulmuştum. Düşüncelerim beni, 75 yaşından sonra bu adam kimin için çaba tüketiyor? Tümcesi çevresinde dolaştırdı durdu. Bağışlamasını dileyerek, "Haydi gidelim baba," dedim. Birkaç adım sonra kışla durağına gelmiştik. Bizim gibi bekleyenler vardı. Gideceğimiz okulun adını yüksek sesle söylemiştim ki sesinden bayan olduğunu anlaşılan bir yolcu, "Şu gelen araba okulun önünde durur. Ben de o yana gideceğim," dedi. Araba gelmişti. Hemen torbamı kapıp babamın koluna girdim. 3-5 yolcu ile birlikte iyice yüklü olan arabanın arkasına binebildik. Pencere kıyısında tutunacak bir yer bulduktan sonra "Hele şükür," dedim. Nasıl olsa 2 dakika sonra inecektik. Oturmaya gerek yoktu. Böyle yolculuklarda ayakta kalmayı yeğlerdim. Yeter ki işime yetişebileyim. Benim için bilet alan babamın sesini duymuştum. Kendisi İstiklal Gazisi olduğundan bilet alamıyor, kimliğini bile pek nazlı gösteriyordu. Otobüs bu durakta durmuş, yeni yolcular almıştı. Bir ara bir el kolumu sıktı. Babam coşkulu bir sesle, "Çanta sende mi?" dedi. Ben, "Yo, siz taşıyordunuz ya." Önce bana şaka yapıyor sandım. Oysa ki babam böyle şakalar yapmasını sevmezdi. Öğle sıcağında insanın bunaldığı bu sıkışık durumda böyle bir şaka usa sığacak şey değildi. Şaşkınlık kaygımız babamla aramda kısa bir sessizlik oluşturmuştu. bunu duvar kıyısında duran kara çanta mıydı yoksa? Diyen Özdeş Bayan'ın sesi bozdu. Durum anlaşılmıştı. Babam, ben bir ağızdan evet oydu diyebildik. Konu yanı başımızdakileri de ilgilendirmiş, her kafadan bir söz çıkıyordu. Kimi kaygılanmayın bulursunuz, kimi bir süssüzün eline geçerse hayrını görün diyordu. Yine Özdeş Bayan, çantada değerli eşyanız, paranız falan var mıydı dedi. Yüzümün kireç gibi olduğunu sezdim. Hemen sağ elimi sol iç cebime uzattım. Parmaklarım kalın zarfa değdiğinde içimden çok şükür dedim. Çünkü zarfın içinde basın evi için hazırladığım 2000 lira duruyordu. Konuttan çıkarken para zarfımı yerine yerleştirmiş, şişkinlik yapıyor diye çantaya koymuştum. Sonra bir düşünce beni caydırmış, malcanın yongasıymış, hele cebimde dursun diyerek ceketime yerleştirmiştim. Az da olsa kendime gelmiştim. Ama çantanın içinde 500 liradan çok bozuk para bulunuyordu. Bunun yanında belgelerim, para cüzdanlarım vardı. Bu akşam üzeri bir bölüm para daha çekerek basım eviyle hesap görecektim. Birden nüfus kağıdımın da gürbüz bir delikanlı olduğunu anlatıyordu. Birkaç adım sonra duran adam elimi taşlara dokundurarak "Bu duvarı böylece izlersen 40-50 metre sonra okul kapısını bulmuş olacaksın" dedi. Dudaklarımı kımıldatamıyordum ki konuşmama olanak vermeyen "Yanımda eşim bulunuyor" deyip beni yalnız bıraktı. Yine üzülmüştüm. Yaşamın acılığı, sonsuz karanlığı gözlerimin önünde tüm gerçekleriyle belirmişti. "Hani sen yaşamı olduğu gibi onaylayanlardandım" diyordum. Üzüntüyü sırtımdan silkip torbamı kucaklayarak yürümeye başladım. Yalnız yürümeye alışık değildim. Sık sık duvarı denetliyor, ayağım bir şeye takıldı, çantada olduğunu anımsadım. Üzüntülere dalmıştım. Öyle ya, nüfus kağıdı, banka cüzdanları, her şey olabilirdi yaşamda. Özellikle bu koca kentte her gün ne dolaplar çevrilmiyor, neler olmuyordu. Kadın üzgün sesiyle, "Sizin olduğunu bilseydim söylerdim. Birkaç kez gözüme ilişmişti, nereden bilirdim?" diye söyleniyordu. Araba yeniden durduğunda ivedi olarak indik. "Paketi bir yere bırakalım, birlikte gidelim." demeye zaman kalmadı, babam yanımdan çoktan uzaklaşmıştı bile. Betik torbasını ayağımın bitişiğine koyarak sağa sola bakınmaya başladım. Sol yanımda bir bayanla bir erkek sessiz sessiz konuşuyorlardı. "Bağışlayın kardeş, Yıldız İlkokulu buraya yakın mıdır? Zamanınız varsa beni kapısına dek bırakmanızı dileyeceğim" dedim. Yanıma yaklaşan erkek durumumu kavramıştı. Torbamı sol elime alarak koluma girdi. Tuttuğum çıplak kol bana onun genç, gürbüz bir delikanlı olduğunu anlatıyordu. Birkaç adım sonra durdu, elimi taşlara dokundurarak "Bu duvarı izlersen 50-40 metre sonra okulun kapısında olursun" dedi. Başımı bir yere çarparım diye titiz davranıyordum. Kapıya yaklaşmış olacağım ki öğle paydosuna çıkmış olan öğrencilerden birkaçı "Ozan abi geliyor" diye çevremi sardılar. Kimi torbama, kimi ellerime sarıldı. "Biz götürelim, siz yorulmayın" diyorlardı. Üzüntüm dağılmış, yüzüm gülmüştü. Bu mini mini yavruların gösterdiği ilgi bana her şeyi unutturmuştu. "Sağ olun çocuklar, torba ağırdır. Ben alayım, birinizin koluna gireyim" dedim. Bu işi çok büyük, onurlu bir görev bilen küçükler ben demeye başlamışlardı ki birinin omzundan yokladım. "Haydi bakalım beni yönetmen beyin odasına sen götür." Torbamı bir kıyıya bırakıp yönetmen beyin odasına öğrencisi Ayşe ile girmiştim. Orta yaşlı, iyi yürekli okul yönetmeni beni ilgiyle dinlemiş, hemen devinime geçmişti. Çayımı çoktan içmiştim. Daha bir salık yoktu. Ne işçi gelmiş ne de babam dönmüştü. Telefonu bozuk olduğundan orasıyla bir bağlantı kuramamıştık. Sabırsızlanmaya başlamıştım. "Öyle ya, yaşlı adam. Bu bir trafik kazası olabilir. Yolunu şaşırmış, okulun ismini unutmuş bulunabilir" diyordum. Usuma bir düşün geldi. Yönetmen beye dönerek "Efendim, başka bir becerikli işçiniz daha varsa ben kendim gideyim" dedim. O "Hay hay" diyerek zile bastı. İçeriye giren görevliye "Mehmet oğlum, bu beyle kışla durağına değin gitmen gerekecek." "Çok sağ ol. Sizi de bugün oldukça üzdük" diyerek Mehmet'in koluna girdim. Okul kapısından çıktığımızda o dolmuşları gözlüyordu. Ben "Mehmet, zaman çok dar, taksi de olabilir, bir an önce varalım" diyordum. Birkaç yıldır burada çalıştığını söyleyen bu Anadolu çocuğu devinimleriyle oldukça açık göz olduğunu belirtiyordu. Güçlü bir ıslık çaldı. Sonra kolunu kaldırıp salladığını sezdim. Az sonra önümüzde bir taksi durmuştu. O sürücüye Bizi şuraya dek bırakır mısınız derken ben arabaya girmiş sırtımı yaslamıştım bile. Ah baba ah diyordum. Onda bir suç bulmuyorum. İnsanların yaşlandıkça bellekleri zayıflıyor, kanısı üzerinde duruyordum. Sonra kafama avutucu düşünceler doğmaya başladı. Adam sen de. Giden 5-600 lira olsun. Öbür dokuncayı telefonla önledim. Gerisine kulak asma. Ya bir kaza olsaydı ne olacaktı? İnşallah babama da bir şey olmaz. Birer ok gibi anlığımdan geçen bu düşünceler bana soğukkanlı olmamı sağlamıştı. Mantığımla devinecek duruma gelmiştim. Daha 15 gün önce özdeş adam 3 paket kitabını çaldırmış, 425 lira yitik vermemiş miydi? Ben bu olay karşısında gülmüş, canın sağ olsun baba demiştim. Sonra bulana, salık verene ya da getirene 100 lira armağan edeceğimizi gazetede ilan duyursak da olumlu bir sonuç alamamıştık. Pazar günleri bile boş oturmayan babam, ben şu iki torbayı karşıya götürüp o tanıdıkların konutuna bırakayım. Yarın için kolaylık olur demişti. Sen bilirsin baba ama yorulma, yükçüler de ekmek yiyecek diye eklemiştim. Akşam geldiğinde şöyle anlatıyordu. Şansıma vapur yokmuş, herkes gibi ben de motorla geçmeye özendim. Bir simitçi çocuk yüklerimi taşıdı. Motora inip binerken Allah razı olsun gemiciler yardım ettiler. Beşiktaş'a çıktığımda torbalarımı tahta iskelenin bir köşesine bıraktım. Güçlüce bir hamal bulabilmek için içerilere doğru yürüdüm. Geldiğimde ne göreyim? Bizim torbanın biri uçmuş. Sağa sola sordum. Yok yok. Hamalla birlikte önce polis karakoluna uğradım. Komiser miydi, polis miydi yoksa bekçi miydi bilmem. İri yarı bir adam yazdı çizdi. Sen kaygılanma dede. Bu koca İstanbul'da her gün neler neler oluyor. Biz bulunca sana yollarız ama umudunu şimdiden kes dedi. Öteki torbayı yerine bıraktıktan sonra ikindi akşam namazlarını ayrı camilerde kılarak geldim. Bu açıklamayı yeniden duymuş, yaşamış gibiydim. Oysa araba durmuş, Mehmet kapıyı açarak ''Haydi bey, geldik inelim.'' diyordu. Sürücünün ücretini verdikten sonra Mehmet'in koluna sıkıca girdim. ''Göreyim seni hemşerim.'' dedim. Kışla durağının çevresini iyice gözden geçirdik. Duvar kıyısında ne kara çanta ne de ortalıkta babam görünüyordu. Yolcular, insanlar tümüyle değişmişlerdi. Hemen yakında bulunan inşaat işçileri de bir şey görmediklerini söylemişlerdi. Bir süre iki yanımıza alık alık bakındıktan sonra yürümeye koyulduk. Başka yapılacak bir şey yoktu. Polise başvurmak boş yere zaman yitimine yol açacaktı. Çantayı unutup babamın kaygısına düşmüştüm. Mehmet ise durmadan çantanın içinde neler bulunduğunu soruyor, çantanın değerini hesaplamaya çalışıyordu. Onun anladığından bu konuyu silmek için ''Mehmet kardeş, sen evli misin, bekar mısın?'' Yoksa yavukluğun mu var dedim. Her ikimize de ilginç gelen bu konuşma bizi hızlı adımlarla okula sürükleyip götürmüştü. Okula vardığımızda yüzümüzün üzüntülü havası, içimizin sıkıntısı dağılmışa benziyordu. Mehmet'e sağ ol diyerek yönetmen beyin kapısını tıkladım. İçeriden gelen konuşmalardan babamın sesini tanımış sevinmiştim. Buyurun buyurun diyen yönetmen geçmiş olsun gözünüz aydın sözlerini ardı ardı tekrarlıyordu. Sevinçten şaşırmış ne söyleyeceğimi bilmeyen kişiler gibi dudaklarımdaki gülümsemeyle başımı önüme eğiyordum. O, bu çabalarınızın her milimetre karesinde kuşkusuz alın teriniz var. Bu hakkınızı hiçbir kimse tutuklayamaz. Buluncunun sesini duyan her vatandaş inanıyorum ki sizi arayıp bulmaya çalışırdı, diyordu. Geçmiş olsun diyerek babamın elini sıktım yanına oturdum. Olayın başarıyla sonuçlanması onu sevindirmişti. Bakışlarımdan nasıl oldu, nerede buldun sorularımı anlamış gibi öksürdü. Boğazını temizleyip anlatmaya başladı. Senin dinlenelim dediğin yerde ben duvarın üstüne oturmuş çantayı da bırakmıştım. Nasıl olduysa unuttum işte. Arabada birden anımsadım. Sana belli etmedim ama çok üzüldüm. Orada iner inmez seni bırakıp koşmaya başladım. Ne dolmuşa ne de bir taksiye binemedim. Kendi kendime daha çabuk giderim sanıyordum. Bir yandan okuyup üflüyor, bir yandan koşar adımlarla yokuş çıkmaya çalışıyordum. Uzun zamandır böyle terlememiştim. Bu yaptığım ikinci yanlışta da kendimi sanıklıyor, daha çok üzülüyordum. Durağa vardığımda ne iz kalmış ne de sis. Çantayı bıraktığım yerde yerler esiyordu. Mendilimle terlerimi silerken sağa sola bakınmaya başladım. Birkaç dakika özdeş yere oturdum, Allah'a dua ettim. Tam karşımda 50 metre değin ileride büyük bir yük arabası boşaltılıyordu. Üzerindeki işçiler görmüş olabilirler diye düşündüm. Onlara yaklaştığımda içlerinden biri ''Ne arıyorsun dede?'' diye seslendiler. Birden sevindim. ''Oğlum şu karşıdaki duvarın köşesine kara bir çanta bırakmıştım. Daha doğrusu unutmuşum. Onu arıyorum.'' dedim. Bu yanıtımla ötekiler de ilgilendiler. Yanıma sürücü olduğu anlaşılan deri ceketli biri yanaştı. Baba, öyle bir çanta oradan çocuklar getirdiler. Fabrikanın muhasebecisine verdik. Git oradan iste, dedi. Meğer orası Grinding fabrikasıymış. Ne çok da sorguya çektiler beni. Çantanın içinde ne vardı, kaç liraydı, ne defterleri bulunuyordu. Senin gelmen gerekiyormuş. Sonra dayanamayıp onları bir nutuk çektim. Arkadaşlar, bu adam benim oğlumdur. Ben 10 yıl askerlik yapmış, cepheden cepheye koşmuş bir erim. İşte ayrıcalık belgem, işte istiklal madalyam, dedim. Alın adresimi, verin çantamı, deyince hepsinin yüzü güldü. Çantayı alıp geldim. Sonra daha yüksek bir sesle, al çantanı iyi sakla, diyerek kucağıma uzattı, kalktık. Oradaki işimiz doğallıkla bir başka güne kalmıştı. Kapıdan çıkarken Mehmet'in elindeki torbayı babam almak istedi. Yo baba, torba benim, çanta senin, herkes malına iyi sahip olsun, dedim. O gülüyordu. Otelde bir gün. Sağ avucumu yüreğimin üstüne koyarak onun atışlarını dinliyordum. Önceleri küt küt, sonra biraz yavaşlar gibi oldu. Yüreğime su serpildi derler ya, böyle bir duygunun etkisiyle yatağımdan doğruldum. Konutum anlamını içeriyor yatağım sözcüğü. Oysa ki ben bir otel odasındayım. Üsküdar'ın Saray Oteli. Yorgun argın işten dönmüştüm. 75 yaşındaki babamı bir genç gibi karşıya basım evine göndererek yatağıma uzanmıştım. Babam giderken üzüldüm. Sonra basım evindekilere bir kısa betik yazdım. Babam oruçludur. O göğsündeki istiklal madalyasını gerçekten emeğinin karşılığı olarak almış birerdir. Yorulmak, dinlenmek bilmeyen, durmadan çalışan bir kişidir. Anlayış gösteriniz, dedim. Kendimi yatağa bırakıverdim arkasından. Bir orta şekerli kahve, bu işi başarır sandım ama yanılmışım. Elim yüreğimin üstünde beklerken dudaklarım bir şeyler mırıldandı. Ne yalan ne de özge bir tutku aramam gözlerinde. Yeter ki parmağım saçının tek teline değsin. Bir çiçeğin yapraklarına değmiş gibiydi sanki elim. Etkilenmiş, tutuklanmış gibiydim. Birden irkildim yatağımdan. Bir gömü bulmuş gibi pırıl pırıl yandı gözlerimdeki kara ışığım. Sonunu getirmek istiyordum. Dizelerimle belirtmeye çalıştığım düşümdeki o nazlı, insanlardan uzak, bol güneş, temiz hava ile yetinen kır çiçeklerinin arasında dolaşan bir güzel kelebeği andırıyordu. Birinden diğerine geçiyor, hiçbirini gözü tutmuyordu. Sonra birinin üzerine durdu. Aldı, açtı, yaprakları çevirerek okudu. Filiz, bak buldum, şimdi alacağım şeyi. İki dize okudu tatlı sesiyle. Öyle bir seviyle bak ki gözlerime, tüm sevgilerimi yaksın, çıldırtsın. Sonra giriştiler ikisi birden. Anlamlı bakıştılar. Bir okulun öğretmen odasındayım. Masanın bir köşesinde kabuğuna çekilmiş bir kaplumbağa gibi onları dinliyor, düşlemeye çalışıyordum. İşte o arada yönünü şaşırmış bir gemi gibi küçük kelebeğim ellerime çarpmış, birden uzaklaşmıştı. Bu kayalara çarpan bir dalgayı andırmıyordu. Sıcak, tatlı bir koku baygın bir duruma getirmişti beni. Çoktan uzaklaşmıştım onların ülkesinden. Her şeyden uzak, meleğimle çıkmıştım bu sonsuz yolculuğa. Ben kıyıdan kıyıdan giderken bir ses... Gören kalpteki şiirler sizin mi efendim? Yalnızca başımı salladım. Onun bakışları altında bir kış soğuğu gibi kır saçlarımdan üşüdüm. Genç görünen yüzümün tatlı bakışlarıyla onlara gülümsedim. Bu gülüşlerde acı bir gerçek vardı. Bu güzel iki kelebek bunun ayrımında değildiler. Hoşlarına giden dizeleri yüksek sesle okuyarak odadan çıkıp gittiler. Düşlerimle baş başa kalmıştım. Biraz sonra öteki öğretmenlerin istekleri, yapıtları ayırmaya çalıştım. Anılarımın sonuna doğru geliyordum ki kapı tıkladı. Bu gece de burada mısınız efendim? Gelen yolcu evinin yazmanıydı. Şimdi bu sorunun sırası mı? Der gibi başımı salladım. Efendim, patron geldi de şey diyecektim. Evet, tamam, para istiyorsun. Sen de doğru söylüyorsun. Bir haftadır hesap görmedik, dedim. Canım sıkılmıştı. İmgemdeki güzel yaşantılardan gerçekler beni çoktan uzaklaştırmıştı. Biraz sonra üzüntülerim dağıldı. Nerede kaldın, gelmez oldun şarkısını tutturmuştum ki paldır küldür bir sesle babam hamalla birlikte içeriye girdi. Yaşlı adam soluk soluğaydı. Arkadaş, ben 65 yaşındayım, diyordu. Yardım ettirerek 3 çuvalı sırtından indirdi. Bu ağır yükü getiren yaşlı adam için de üzülmüştüm. Onu mutlu etmeye çalıştım. Yorulmuşsun be amca. Sağ ol. Benim için terledin. Ama üzülme. İkimiz de özdeş yoldayız. Sizin gövdeniz değin, benim de kafam yoruluyor. Değmez üzülmeye bu yaşam. Sağ ol oğul. Tanrı bereket versin. Hoşça kal. Düşüncelerim beni hamalın peşinden sürükledi. Bir süre kitapların arasında terledim. Yatağıma girdiğimde hele şükür uyku saati gelebildi dedim. 5. ayrımın sonu, sayfa 75.